Üçüncü ayrım.
Özür dilediğin için teşekkür ederim. İktisatçılar ülkelerin gelişmişliğini belirlerken bir takım istatistiksel bilgilerden yararlanırlar. Temel olarak alınan bir ülkede kişi başına düşen yıllık gelirdir. Bu veriyi yeterli bulmayanlar gelirin kişiler ve gruplar arasında nasıl bölüşüldüğünü incelerler. Eğer gelirin büyük bölümü küçük bir grubun cebine giriyorsa, o zaman o ülkede ekonomik açıdan bir dengesizlik var demektir. İktisatçıların üzerinde durdukları noktalardan bazıları da şunlardır. Tarım alanlarında işlenebilir toprakların kişiler arasında nasıl dağıldığı, verimli toprakların kimlerin elinde bulunduğu, ülkenin nüfus artışı hızı, çalışan kadın oranı, kişi başına düşen telefon, radyo, televizyon, bilgisayar sayısı, okuma yazma bilenlerin oranı, kitap ve gazete satışları, gizli işsizlik, döviz rezervlerinin durumu, siyasal kurumların yapısı, sendikalı işçi sayısı. Oysa bir toplumun gelişmişliğini saptamak için başka şeyler de göz önüne alınabilir belki. O ülkenin konuştuğu dildeki sözcük zenginliği ya da bazı sözcükleri ve tümceleri kullanma oranı gibi. Bazı sözcükler var ki onların kullanılma çokluğu toplumun içinde bulunduğu durumu belirlemek açısından önemlidir. Merhaba sözcüğü bunlardan biridir. Günaydın bir diğeri. Seni seviyorum, tebrik ederim, yardım edebilir miyim de sözcük trenimizde vagon olarak ekleyebiliriz. Ama içlerinde iki tanesi vardır ki onların insanlar arasındaki buzların eritip dostluk köprüleri kurduklarını biliriz. Teşekkür ederim ve özür dilerim. Nerede okuduğumu tam olarak anımsayamıyorum. Bir olasılık. Schopenhauer'ı anlatan bir kitaptaydı. Bir tanımlama vardı. Deniyordu ki, kirpiler soğuk günlerde üşümemek için birbirlerine yaklaşırlar. Ama çok yaklaşırlarsa dikenleri birbirine batar. Uzaklaşırlarsa da üşürler. Kirpiler aralarında öyle bir uzaklık bırakırlar ki, ne üşürler ne de canları yanar. İşte bu aralığa nezaket denir. Ben bu tanımı insanlara uyarlayıp son tümceyi de işte bu aralığa insan ilişkileri denir diye değiştiriyorum. Hem birbirimizin canını yakmadığımız hem de birbirimizi sıcak tutup yaşamın ısısını paylaştığımız o denge noktasını bulduğumuz an mutlu oluyoruz. Yoksa yaşadığımız dünyaya ve başkalarına zarar veriyor, onları kırıyor, yalnız kalıyoruz. Herkes bizden kaçıyor. İşte insan ilişkilerinde bu denge noktasının bulunmasında kullanılan iki büyülü tümcedir. Teşekkür ederim ve özür dilerim. Gerçi ben teşekkür ederim yerine sık sık sağ ol demeyi yeğlerim ama teşekkür etmek bir insana güzel ve değerli bir şey yaptığını belirtmenin özetidir. Julian Huxley de Davranışın Töreleşmesi başlıklı yazısında bazı kuşların kirpilerinkine benzeyen davranışlarından söz eder. Grasholm adasında üreyen Sula Bassana deniz kuşları, boyunlarını uzattıkları zaman gagaları ancak temas edebiliyor. Yuvalar arasındaki mesafe işte bu şekilde tespit ediliyor. Yuvasının dışına konan bir kuş, yuvasını buluncaya kadar diğer kuşların hücumuna uğrar. Otların üzerine sırt üstü yatıp kuşlara bakan, horoz idiklerinden sözcükler devşiren şairlere de teşekkür etmeyi unutmazlar. Benim çok sevdiğim ve keşke bu şiiri ben yazmış olsaydım diye gönlümden geçirdiğim bir şiirdir Turgut Uyar'ın Sonsuz ve Öbürü adlı şiiri. En değerli vaktinizi bana ayırdınız. Sağ olunuz efendim. Gökyüzünün sonsuz olduğunu bana öğrettiniz. Öğrendim. Yeryüzünün sonsuz olduğunu öğrettiniz. Öğrendim. Hayatın sonsuz olduğunu öğrettiniz. Öğrendim. Zamanın boyutlarının sonsuzluğunu ve havanın bazen kuşa döndüğünü öğrettiniz. Öğrendim efendim. Ama sonsuz olmayan şeyleri öğretmediniz efendim. Baskının, zulmün, kıyımın, açlığın, bir yerlere kıstırılıp kalmanın, susturulmanın, aşk mutluluğunun ve eski hesapların aritmetiğin bile. Bunları bulmayı bana bıraktınız. Size teşekkür ederim. Bir yerlere kıstırılıp kalmanın, susturulmanın ve baskının, bir yazgıymış gibi önümüze konduğu günlerde, ülkemizin yazarlarından biri, 1996 Türkiye Yayıncılar Birliği'nin kendisine verdiği ödülü alırken, hem özür diledi, hem de teşekkür etti. Erdal Öz'ün, şu anda tutuklu olmadığım için özür dilerim diye başlayan konuşması, ironi ve kara mizahla yoğrulmuş bir dille gerçeğin savunulmasıdır. Konuşmasının giriş bölümünde şunları söyledi Erdal Öz. Şu anda tutuklu olmadığım için hepinizden özür dilerim. Aslında hüküm giydikçe ödül veriliyor. Garip bir şey. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin verdiği bu çok anlamlı ödülden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Ve ben bu ödülü bütün düşünce suçluları adına alıyorum. Bütün düşünce suçundan mahkum olmuşlar ve yargılanmakta olanlar adına teşekkürle kabul ediyorum. Olağanüstü yetkilerle donatılmış mahkemeler var Türkiye'de. Devlet güvenlik mahkemeleri bunlardan biridir. Doğal yasalarla yargılanılmaz bu mahkemelerde. Özel yargılama usulleriyle yargılanılır. Orada sevgili Yaşar Kemal'le birlikte düşünüp hazırladığımız bir kitaptan dolayı yargılandık. Kitap şu anda yasak. Yalnız meraklıları bu kitabı piyasada bulabilirler. Çünkü korsan baskıları yapıldı. Bizimkiler yasak. Sırf bu kitaptan dolayı da korsan baskıcılara teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa içindeki yazıları okuma imkanı sağlıyorlar. Gözümün önünde siyah beyaz bir fotoğraf beliriyor. Bir savcı, DGM savcısı. Onu saygıyla selamlıyorum. Çünkü şu anda görevden alındı. Çünkü beraatimizi istedi. Ama o siyah beyaz fotoğrafta 3 tane yargıç var. Bu 3 yargıç savunmamızı istediler. Yaşar Kemal bir önceki duruşmada çok konuştuğu için bir savunma yapmadı. O gün ben bir savunma yaptım. Eğer bu bir savunmaysa. Bir saatlik bir aradan sonra da ikimizi içeri aldılar ve sonucu açıkladılar. Utanç verici bir sonuç vardı. 20'şer aya mahkum ettiler bizi. Basın yasasında bir madde varmış. Hapis cezamı paraya çevirdiler. Bu durumdan utanıyorum. Niçin beraber hapis yatmayalım? Çünkü içeriye girsek çok hoş romanlar yazacaktık. Hatta Yaşar Kemal'le de düşünmüştük, konuşmuştuk. Güzel bir yerde yatalım dedik. Mesela Bozcaada'yı isteyelim. Bir saat ara verildi. Savcının beraat istemine karşı o 3 görkemli yargıç oy birliğiyle mahkumiyetimize karar verdiler. Erdal Öz sonra İstanbul İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı'na yazıp siyah beyaz yargıçlara karşı olduğu savunma metnini bir kez daha okudu. Metnin bir bölümünde yayıncı olarak yargılandığı Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye başlıklı kitapla ilgili olarak şunları söylüyordu. Ülkemin bugün içinde bulunduğu durumdan utanç duyuyorum. Bütün savaşlardan, hele Güneydoğu'da sürdürülen bu savaştan nefret ediyorum. Bu parmerantalardan çekiniyorum. Bu birbirine benzeyen hükümetlerden korkuyorum. Çok sevdiğim ülkemin ve ulusumun geleceğinden kaygılanıyorum. Duyduklarım, gördüklerim, yaşadıklarım ürpertiyor beni. Her türlü terörden ama asıl devlet teröründen iğreniyorum. Bu çöküş, bu yuvarlanış mutsuz ediyor beni. Oturup romanlarımı, öykülerimi yazacağıma, Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye adlı bir kitabı yayınlamak, sorumluları, yetkilileri, suçluları uyarmak zorunda bırakılıyorum. Ve böyle yaptığım için de yargılanıyorum. O zaman bu insanca mücadelenin bitmediğini görüyorum. Bu da bana yeni bir ivme, yeni bir hız kazandırıyor. Ülkemi çok seviyorum. Mutsuz olsam da umutsuz değilim. Umutsuz olsaydım böyle bir kitabı yayınlamaz, huzurunuza getirmezdim. Ama görülüyor ki böyle bir kitapçık bile birilerini tedirgin etmeye yetiyor. Çünkü birileri böylesine kitapların okunuyor olmasından tedirgin oluyor, korkuyor. öyleyse umut var demektir. Korkan ben değilim. Bölücü olan da ben değilim. Ben kalıcı olanım. Ben doğruyu ve güzel olanı savunuyorum. Asıl korkanlar kalıcı olamayacağını bilenlerdir. Yani bölücü politikaları yürütenlerdir. Öyleyse yüksek sesle düşünmenin tam sırasıdır diyorum. Çünkü buna Türkiye'nin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Turgut Uyar şiirinde susturulmanın sonsuz olmadığını söylüyordu ya. Sessizlik de sonsuz değildir. Ama biz şimdi sessizliğin değil, aşk mutluluğunun çemberinden geçelim. Aşk, herkese külahını ters giydirdiği halde yine de onun peşinde koşarız. Aşkı yüceltenlerin, yere göğe sığdıramayanların başında şairler gelir. Her şair, yaşamının bir bölümünde aşk şiirlerinin tozunu alır. Ten, şairlerin tutkuyla bağlandığı bir atlastır. Ülkü Taner, sevdiğine, ben sana teşekkür ederim derken şu dizeleri döktürür. Ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün. Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün. Serinlik vurdun kokulara, canlandı serçelerim. Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata. Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta. Sen bana çok güzeldin. Senin ayakların da. Senin marangozluğunu yapan şairlerden bir diğeri de İlhan Berk'tir. Aşk olanaksızdır der Berk. Dahası kavuşamamaktır. Erotizm içinse etin çığlığıdır. İnetisini çıkarır ve Teşekkür adlı şiiriyle erotizmin üzerindeki yazılı giysiyi bir zarfın içinden bir mektup çıkarır gibi çıkarır. Evet, hep açık gidip gelen ağzın içindi. Gökyüzünün o huysuz maviliği içindi. Elma kokan bir Türkçe ile konuştuğun içindi. Ölümün sefil, kötü belliği içindi. Her gün pazar kurulan o sokaklar içindi. Saçında uykusu kaçmış çiçekler ıslattığın içindi. Çocuklar okuldan dönüyormuş gibi sesin içindi. İşte bütün ama bütün bunlar için sana teşekkür ederim. Aşkın ve erotizmin nemli ağzına kadar yanaşınca bir erkek ve bir kadının peşine takılıp İstanbul'a tepeden bakmamız gerekecek. Gerekecek ama gözlerimizdeki yaşlar yüzünden puslu bir öyküsü kalacak gördüklerimizden geriye. Galata Kulesi'ndeyiz. Kulede kalın çerçeveli gözlüğüyle bir adam bir kadının koluna tutunmuş. Dolu dolu olmuş gözlerini kimseye göstermemeye çalışmaktadır. Birkaç gün önce ona, seninle bir şey yapmak istiyorum, bana destek ol demiş ve birlikte kuleye çıkmışlardır. Kulenin tepesinde acılar içindeki adam kadına, elini bırakma diyecektir. Sayısız sevgilinin ellerini şiirleriyle birleştiren adamın titreyen eli, kadının avucunda küçük bir çocuğun eline dönüşecek ve acılar denizinde fırtınaya yakalanan bir kayık gibi yitip gidecektir. Kadın adamın elini bırakmaz. Hem de öyle bir tutar ki yaşamının sonuna kadar bırakmaz. Bir süre kuledeki lokantada oturup konuşurlar. Martılar kulenin çevresinde fırda alıp onları yalnız bırakmazlar. Adam kadına, sana çok teşekkür ediyorum der. Bana bir şeyi aşmakta yardım ettin. Aşağıya inerler ve bir daha Galata Kulesi'ne gitmezler. Adam şiirlerini aşkla dokuyup acıyla biçen Ümit Yaşar Oğuzcan. Kadın da son eşi Ulufer Hanım'dır. O gün çok sevdiği oğlu Vedat'ın anısı çıkarmıştır şairi kuleye. 3 yıl önce 24 yaşındaki Vedat kulenin balkonundan İstanbul'a ve yaşama son kez bakmış, kendini boşluğa bir çığlık gibi bırakmıştır. Vedat'ın ölümüyle Oğuzcan'ın yaşamı hüzünlü bir tül perdesinin arkasına çekilir. Yürürken kafasını kaldırıp Galata Kulesi'ni her gördüğünde gözlerinin önüne oğlunun yüzü gelir. Başını öne eğer ve yüreğinde çarpışan şehir hatları vapurlarının batışını acılar içinde izler. Oysa o sırada çok uzaklarda bir kadın, Oğuzcan'ın bilmediği bir dilde söylediği şarkıyla yaşama teşekkür etmektedir. Şarkıya geçmeden önce birkaç çıngırak daha çalalım. Çünkü Ümit Yaşar Oğuzcan'ın anısının düğüm noktası "Elimi bırakma" sözüdür. "Elimi tut yeter" adlı başka bir Akgün Akova yazısında eller ve şiirler yüceltilmiştir ama bizim şimdi bir çayırlıkta otlar arasında diz çökmüş olan Fırat'ın yanına gitmemiz gerekmektedir. Çünkü rüzgar onun küçük ağzından çıkan sözcükleri gönüllü olarak başka canlıların kulağına taşımaktadır. "Özür dileyim, özür dileyim." Özür dileyen kişi şaşkın bir uçuş böceğidir. Kendisini avucunun içine alan çocuğun işaret parmağının ucuna kadar yürümüş, sonra kanatlarını açarak o günkü 37 Sefernoğlu uçuşuna başlamıştır. Ama ne olmuşsa o anda olmuş, arkadaşının ona "Allah'a ısmarladık" demeden yola koyuluşuna bir anlam veremeyen Fırat'ın, onu durdurmak için uzattığı diğer eline çarparak yere düşmüştür. O, otlar arasında gitip giderken, Fırat pişmanlık dolu gözlerle böceği aramakta, bir yandan da yaptığı davranışın bu kın kanatlıya çok pahalıya mal olduğunu düşünerek özür dilemektedir. Bu özür faslı arama çalışmalarına katılan Fırat'ın babasının böceği buluşuna kadar sürecek, o günden sonra Gazi adıyla anılacak olan böcek, Fırat'ın parmak uçlarından bir kez daha havalanacak ve karnını yaprak bitleriyle doyurmak üzere çayırlığın göbeğine konacaktır. Yalnız burada Fırat'ın bilmediği bir şey vardı. Uçurduğu böcek biraz önce eline çarpıp otlar arasına düşen böcek değildir. Fırat'ın babası oğlu üzülmesin diye doğanın görkemli bahçesinden yararlanmış ve yitip giden böcek yerine geniş çayırlıkta belki de milyonlarcası bulunan uçuş böceklerinden bir başkasını alıp çaktırmadan oğlunun avucuna koymuştur. O bu üç kağıdı nedeniyle oğlundan övgüler alırken rahatsız ettiği uçuş böceklerinin küfürlerini duymamazlıktan gelerek yeşil çimenleri terk eder. Amacı okurları bir şarkının sözleriyle baş başa bırakmaktır. Violetta Parra'nın sözünü ve müziğini yarattığı şarkının sözlerini kağıda geçirmeden önce Adnan Özer'in yanına gider ve her ne kadar şükretmekle teşekkür etmek birbirinden farklı anlamlar taşısa da şarkıyı Türkçe'ye çevirdiği için ona teşekkür eder. Sonra yeryüzündeki bütün uçuş böcekleri, bütün çekirgeler, bütün Ağustos böcekleri, bütün peygamber develeri, bütün kurbağalar susar ve şarkı başlar. "Şükürler olsun hayata bunca şeyi verdiği için bana, iki ışık topu göz vermiş ki bana, açtığımda akı karadan ayırt edebiliyorum pekala ve ulu gökyüzünün derinliği kaplanmış yıldızlarla ve sevdiğim adamı bunca insan arasında. Şükürler olsun hayata bunca şeyi verdiği için bana, sesleri ve alfabeyi vermiş bana ve sözleri ki düşünüp ifade edeyim onlarla, annemi, arkadaşımı, kardeşimi vermiş bana ve ışığı sevdiğimin gönül yollarını aydınlatmaya. Şükürler olsun hayata bunca şeyi verdiği için bana, duyuş vermiş bana, alabildiğini açılan uzaklara, geceyi ve gündüzü oyan Ağustos böceklerini ve kanaryaları, çekiçleri, seyircileri, havlamaları, boşanan gözyaşlarını. Şükürler olsun hayata bunca şeyi verdiği için bana, adımlamayı vermiş yorgun ayaklarımla, kentleri ve bataklıkları geziyorum onlarla, kıyıları ve çölleri, dağları ve ovaları ve senin evini, sokağını, avlunu. Şükürler olsun hayata bunca şeyi verdiği için bana, gülümseyişi, içli ağlayışı vermiş bana, sevinçle üzüncü ayırt edebiliyorum böylece. İşte şarkım bu iki yönde yol alır ve sizlerin şarkısı benim şarkım olur. Saat kaçtı mı? Gabriel Garcia Marquez, 1982 yılında Stockholm'de Nobel ödülü töreninde yaptığı zakkum çiçeğini andıran konuşmanın bir bölümünde şunları söyledi. General Maximiliano Hernandez Martinez, El Salvador'un barbar bir kıyımda 30 bin köylüyü ortadan kaldırtan bu despotu, zehirli yiyecekleri saptamak üzere bir saat icat etmiş ve bir sarılık salgınını alt edebilmek için de sokak lambalarını kırmızı kağıtla kaplanmasını buyurdu. Zehirlenmekten korkan yalnızca El Salvadorlu general değildi. Osmanlı saraylarında padişahları olası bir suikastten korumak amacıyla çeşnici başılar bulunurdu. Çeşnici başılar, padişah için hazırlanan yiyecek ve içecekleri ona sunulmadan önce tadar, yaşamlarını ortaya koyarak onların zehirli olup olmadığını kontrol ederlerdi. Ölüm onların dillerinin ucundaydı, tıpkı şairler gibi. Marguez'in büyülü gerçekçiliğinin bir parçası olarak gördüğü zehirli yiyecekleri saptayan saatin mekanik akrabaları, 1479 yılında Osmanlı Sarayı'na girdiler. Fatih Sultan Mehmet, 1477'de Venediklilerle yaptığı barış sözleşmesi sonrası, onlardan gözlük camı, çalar saat ustaları ve iyi bir ressam göndermelerini istemiştir. Böylece ressam, Sentile Bellini, Eylül 1479'da İstanbul'a gelmiş ve Fatih'in ünlü tablosunu yapmıştır. Bu isteğe dayanılarak Bellini ile birlikte bir ya da birkaç saat ustasının da Osmanlı Sultanı'nın huzuruna çıktığını söylemek yanlış olmaz. Padişahların saat tutkusu Sultan 3. Murat'ın hükümdarlığında doruğa ulaşır. Onun dönemi sarayın dört bir yanından tiktaklar gelir. 3. Murat'ın tahta çıkışı sırasında ona armağan edilen saatler arasında büyük bir kare saat de vardır. Saat başlarında çaldığında üzerindeki çok sayıdaki bölmede küçük hokkabazlar sağa sola koşuşurlar. Jean-Jacques Rousseau'nun babası yani sarayın saatçisi namlı Isaac Rousseau da İstanbul'a gelen Cenevyeli saatçilerden biridir. Galata'da çalışmıştır. Her ne kadar amacımız saatlerden söz etmekse de bizim izni sürebileceğimiz kişiler padişahlar değil, şairler ve yazarlardır. Bunlardan biri de Mustafa Asım Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın oğulları Namık Kemal'dir. Büyüyünce vatan şairi olarak anılacak olan küçük Namık, 8 yaşında iken annesinin ölümü üzerine dedesi Abdüllatif Paşa'nın yanına alınır. Dedesiyle birlikte Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerini dolaşır. Namık Kemal'in ailesi, zemberekleri ve yayları iyi tanınan ailelerden biridir. Babası Müneccim Paşa'dır. Kardeşi Nacit Bey tam bir saat uzmanıdır. Hiç üşenmez. Zenit marka saatler üzerinde yaptığı incelemelerde gereksiz parçalar saptar ve bunu fabrikaya bildirir. Fabrikadan Naşit Bey'e bir takdirname gönderilir. Namık Kemal 16 yaşındayken Sofya'da Nesime Hanım'la evlendirilir. Yıl 1856'dır. Aynı yıl sonraları birçok saati koynunda saklayacak olan Dolmabahçe Sarayı açılır. 1890'da sarayın girişine bir saat kulesi yapılmaya başlanır. 5 yıl sonra tamamlanacak olan bu kulenin yapım emrini Sultan 2. Abdülhamit vermiş, kule Mimar Sarkis Balyan tarafından tasarlanmıştır. Cemal Süreyya, Ülkü Tamer'in deyişiyle Atlas Okyanusu'nda Fırat'ın Salı, Vakit Var Daha adlı şiirinde bu saat kulesine uzaktan bakar. Bir kilise tadı taşıyor Dolmabahçe Camii'nin pencereleri. Uzaktan bakmak şartıyla ve aydınlık oluşunu saymazsak ve denizin gişesinde oturan kısa boylu saat kulesi, yakasının içine kaydırmış hafifçe basınç ölçerini. Diyor ki, değil daha, vakit var daha. Başka bir şair, ızdıraplar ansiklopedisinin yazarı Hulki Aktunç, Küçük Göçler adlı şiirinde Süreyya gibi düşünmemektedir. Zamanın, yaşamın bardağından su gibi dökülüşünün duyumsandığı bir şiirdir bu. Yaş 45. Kırlangıçlar azalıyor. Ağır ağır alışıyor hastalıklara. Serçelerle kuzgunlar yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor hüzünlerle sevdalar da. Daralan dünyada glakom karanlığı, yoz toprak mı göreceğim saksılarda? Güllerle ayrık otları yer değişiyor. Yer değişiyor güllerle sanrılarda. Saatlerle bakışıyoruz birbirimize. Bir yerinme güzelliği dakikalarda. Akreplerle yelkovanlar yer değişiyor. Yer değişti gözlerimle yıllarda. Artık İstanbul'dan İzmir'e doğru yol alan bir gemiye binilebilir ve saatlerimizi denize atabiliriz. Çünkü 18. yüzyıldan başlayarak saat ustaları İzmir'de gövde gösterisi yapmışlar. Bugün bile o zamanlar yapılmış, üzerinde Simirna yazan bazı saatleri Ege bölgesindeki cami, müze ve özel koleksiyonlarda görmek olanaklıdır. Biz İzmir'de Atilla İlhan'ın memleketinde başka bir şairi selamlayacağız. İşte 1971 yazında İzmir'in eski rıhtımındaki tenha bir meyhanede Edip Cansever, şiir gözlü bir kadınla birlikte oturuyor. Belki de gördüğümüz kadın bir düştür, kim bilir. Ama Edip Cansever onu daha iyi görebilmek için gözlüğünün camlarını siliyor. Biz de onun gibi yapalım. Sanki karşımızda şiir gözlü bir kadın varmış gibi. Cansever'in Dostlar adlı şiirinden bir bölüm okuyalım. Göreceğiz ki şiirde kurulmamış saatler vardır. Tenha bir meyhanede oturuyorduk sevgilim. İzmir'in eski rıhtımında. Bilirsin, severim çok İzmir'in eski rıhtımını. Hani bir çeşit kuşları vardır bulanık denizin. İnsanlar gibi konuşur o kuşlar bazen. Ve unutulmuş diller gibi pek anlaşılmaz ne konuştukları. Binlerce yıl öteden bir tenhalığı sözlendirirler. Hatırla, ne demiştim o gün ben sana? Her tenha semtte kurulmamış bir saat yakışır. Benim o bunaltılı günlerinden kalma bir mısra. Ve sense bana Aragon'un Parisli şair, yüzü aslan dolu, sımsıcak, dipdiri bir mısrağını anlatmıştım. Sesinle ve parmaklarınla, bardakta duran suyun bir akarsuyu nasıl kıskandığını anlatmıştım boyuna. Nasıl mı? Dedim ya, sesinle ve parmaklarınla. Neden olmasın? Yeni yakılan bir sigarayla da anlatılabilir şiir. Apansız bir yolculukla da. Bir karpuzu ikiye bölmekle, bir portakalı dilim dilim ayırmakla anlatılabilir. Ama bizim memleketimizde şiir, yazık ki ölümle anlatılır biraz. Ölümle anlaşılabilir. Olsun diyeceksin, ne çıkar bundan? Biz hayatı şiirden, şiiri hayattan özümsemedik mi? Ölüm de girse araya, sahici aşklar kurmadık mı seninle? Tertemiz, dost doğru aşklar. İzmir'de, İzmir'in eski rıhtımında. Unutmak için şimdilik, kolayca unutulmaz ya, içimizdeki 1971 yazı. Sözümüze bir Latin Amerikalı olan Kolombiyalı Gabriel Garcia Marquez ile başlamıştık. Başka bir Latin Amerikalı ile Uruguaylı Eduardo Galeno ile sürdürelim. Galeno'nun Kucaklaşmanın Kitabı adlı yapıtında çocukların düş kurma yeteneklerini anlatan bir bölüm vardı. Bu olay Kuzol olaylarında Ollantaybo kasabasının girişinde geçti. Birlikte olduğum turist topluluğundan biraz ötede tek başıma durmuş, uzaktaki taş kalıntılarına baktığım sırada, o yerinin çocuklarından biri, sıska ve partal bir şey, yanıma gelip benden bir kalem istedi. Kalemimi ona veremezdim, çünkü bir yığın can sıkıcı not almaktaydım. Ama onun avucuna küçük bir domuz resmi çizmeyi önerdim. Haber hemen yayıldı. Çevremi birden bir çocuk yumağı sardı. Avazları çıktığı kadar bağırarak, o kirden çatlamış, meşinleşmiş, yanık tenli avuçlarına hayvan resmi çizmemi istiyorlardı. Biri atmaca, öbürü yılan istiyor. Başkaları da papağan ve baykuşları seçiyordu. Hayalet ve ejderha resmi isteyenler bile çıktı.